Ayrım 27.
Özel mektuplar. Latife Hanım sonunda seçimini yapmış, ailesinin ve yakın dostlarının ısrarıyla Avrupa'ya gitmeye, orada kendisine tavsiye edilen ünlü bir doktora görünmeye, onun fikrini de aldıktan sonra Çekoslovakya'nın Karpatlar eteğindeki Tatva kasabasında bir sanatoryumda dinlenip tedavi görmeye karar vermişti. Epey zor verilmişti bu karar. Olayın ayrıntılarını Mehmet Barlas 10 Kasım 1986'da Güneş gazetesinde yayınladığı bir araştırmada anlatıyor. Barlas aynı zamanda Latife Hanım'ı bu karara götüren psikolojik etkenleri gün ışığına çıkaracak bazı mektuplardan seçilmiş alıntılarla yazısını belgeliyor. Mustafa Kemal'den kendi deyimiyle talak yoluyla ayrılan Latife Hanım yapısında gencecik bir kadının o sıra neler hissettiğini, neler düşündüğünü, daha önemlisi neler yaşadığını anlayabilmek için biz de bu mektuplar üzerinde bir kanat vuruşu da olsa durmak istedik. Hangi arkadaşına yazıldığını bilmediğimiz bu mektupların ilkinde Latife Hanım, ondan ayrılmış olmanın getirdiği büyük ve şiddetli şokun etkisiyle kendini felaketzede bir yalnız kadın olarak niteliyor. Aslında bu bakış açısı onun mizacına, yapısına, özelliklerine, almış olduğu eğitime uygun bir tanım vermiyor. Kendine acımak gibi kadınsı bir alışkanlığı pek yoktur onun. Kendi hakkında böylesine açık itiraflarda bulunması, gerçekte neylesine güç bir durumda olduğunu ifade eder, ancak ne demek istediğinizi daha iyi anlatabilmek için kimliğini bilmediğimiz yakın dostuna yazdığı bu ilk mektuptan şu satırları birlikte okuyalım. İstanbul'un bir köşesinde elem ve ızdırap içinde yuvarlanan güzel İzmir'in bedbaht kızını bir surette hatırlamanız, ahlakınızın, hissiyatınızın, nezahat ve asaletine en büyük delildir. Seyahat meselesini unutmuştum. Saadetimden, yuvamdan, kıymetli emellerimden öyle feci bir suretle uzaklaştırıldım ki, çok sevdiğim Türk dilini dinlemekten ve canımla, başımla merbut olduğum Türk yurdunu seyretmekten kendimi mahrum bırakmak istemiyorum. Samimi ve mucip bir lüzum olduğu halde memleketten ayrılmaya karar veremiyorum. Belki Latife Hanım'ı azim sahibi, benlik sahibi biri diyebilirdin. Çok rica ederim, beni sakın ayıplama. Hayatta öyle muammalara, öyle müthiş manevi fırtınalara tesadüf edilir ki bazen en kuvvetli bir dima bile muvazenesini kaybedecek kadar sarsılır. Böyle vaziyetlerde bence yakın bildiğimiz insanların hazan yaprakları gibi titreye titreye, çırpına çırpına kızarıp sarardıklarını, solduklarını ve nihayet merbut oldukları dala tutunamayarak düştüklerini ve toprağa karıştıklarını görürüz. Fakat bazen elem, yine o kahredici pençe, tefrik ettiği müstahit bir ruhu kuvvetli yumruğu içinde sıkar. Bir gün dünyanın her acısını küçük görecek kadar kudretli olarak yepyeni bir zihniyetle beşeriyetin içine atar. Öyle zannediyorum ki mensup oldukları heyet-i içtimaiye en büyük hakları geçmiş olanlar bu mektuptan çıkanlardır. Elem büyük bir mürebbiyedir. Bilseniz bana neler, ne hakikatler öğretiyor. Bana sıhhatli ve neşeli bir hayat temenni ediyorsunuz. Mutlaka bir hakkı hayat elde etmek için evvela sıhhatli olmak lazımdır. Bilhassa dima ve his meselesi mühimdir. Maalesef ben hem manen hem maddeten hastayım. Çok mustarip bir haldeyim. Neşeyi unuttum. Şimdi o güne kadarki yaşamında her türlü cüret ve cesareti göstermiş, atak, kendi kuralları bağlamında yaşamayı yeğleyen bir kadının, gene mektuplarının birinde yazdığı gibi, sonuna kadar içinde bulunduğu bu mutsuz ve ezilmiş hale uygun olarak yaşaması elbette mümkün değildi. O, en iyi gününde bile kendini yargılayan, hesaplaşmayı bilen, hesap sormayı da huy edinmiş, yanlışlarından, hatalarından korkmamış bir tavırla yaşamıştı. Bunun bedelini de haysiyetli bir biçimde ödemeliydi. Hemen her nefesinde kendini de başkalarını da yargılayan bu genç kadın açıkça anlatmaya çalışıyordu şimdi. Sonsuz bir boşluk içinde yuvarlanan felaketzede ve yalnız bir kadın olmak ve böyle bir imaj yaratmak niyetinde olmadığını, değişmek, yesini belli etmemek, bu ezilmişlikten kurtulabilmek için verdiği müthiş bir savaşımın sonunda ulaştığı noktayı gene bu mektuplardan birinde şöyle anlatıyordu. Bugün karşınıza kemali cesaretle çıkıyorum. Çünkü beni düşünenlerin, beni yaşatmak isteyenlerin sözünü dinlemeye, kendimi ciddi surette tedavi ettirmeye karar vermiş bulunuyorum. Aslında onun o sıra ciddi bir tedaviye gerçekten ihtiyacı vardı. Küçük kardeşi Vecihe Hanım'ın anlattığına göre hızla kilo kaybediyor, uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, konuşmuyor, kimselerin önüne çıkmak istemiyor, çabuk öfkeleniyor, alınganlık ediyordu. Bütün umutlarını yitirmişti. Sonunda seyahate çıkıp dışarıda tedavi olmaya razı oldum diye yazıyor işte. Seyahatim sırasında izac edilmek için incognito alacağım, yani kimliğini açıklamayacak. Gerçekten de bu yolculukta adı Fatma Saliha'dır. Neden bu adı seçtiği sorusunu Latife Hanım hakkında mülakat yaptığım kimselerden hiçbiri yanıtlayamadı. Bütün resmi işlemler bu ada göre yapılmıştı. Mektuplarını artık böyle imzalıyor, ufak tefek yazılarına da bu imzayı atıyordu. Pazartesi günü bir hasta bakıcı ile Viyana'ya hareket edeceğim. Otel Bristol'a inmeyi düşünüyorum. Orada azami bir hafta kalacağım. Mütehassıs profesörlerin fikrini aldıktan sonra o sanatoryuma çekilip bir an evvel iyileşmeye gayret edeceğim. Karpatlar'daki meşhur Tatva kentinde son sistem inşa edilmiş bir müesseseyi çok methettiler. Adı Siontak Sanatorium Palace. Latife Hanım bu sanatoryumda geçirdiği günlerde aradığı şifayı doğal olarak hemen bulamıyor. Yine oradan yazdığı bir mektupta halini şöyle anlatıyor. Bir haftadan beri yatıyorum. Hafif bir İspanyol nezlesi geçiriyorum. Bu sabah ikinci bir radyografi yapıldı. 5 haftadır ciddi bir tedavi gördüğüm için müstefid olduğumu temin ediyorlar. Şimdilik yegane emelim bu muhitten artık uzaklaşmaktır. Marif Vekeyle Necati Bey'in seyahatini gazetelerden öğrendim. Eğer sıhhatim avdet ederse kendilerini uzun uzun çalışarak vücuda getirdiğim ve memleket için çok mufid olacağını zannettiğim mini mini bir eser hediye edeceğim. Tabii eserim de kendim kadar küçüktür. Fakat yavrularınıza vatan ve millet aşkını telkin hususunda mürebbiyelere herhalde çok yardım edecektir. Yeter ki vekaleti celiyle bizlerin fikirlerinden ve tahassüslerinden atfı ehemmiyet etmeyi faydalı bulsun. Görülüyor ki sanatoryumda kaldığı kadar çalışmak, bir şeyler üreterek oyalanmak için hayli gayret sarf etmiş ama yine de o hüzün veren yalnızlığından kendini kurtaramamıştır. Bu gayretli çalışmalar onun fiziksel sağlığına elbette iyi geliyor. Ama ruhsal sağlığı henüz beklediği şifaya erişememiştir. Bunun dostları tarafından anlaşılmasını, kendine hak verilmesini istiyor ve şöyle yazıyor aziz arkadaşına. Benim gibi sonsuz ve helak edici bir boşluk içinde yuvarlanan felaketzede bir kadın, hayatta yalnız başına mücadele ederken fazla teessür ve heyecan gösterirse, nice hisli, asil ruhlu insanlar onu anlamak mecburiyetindedir. Ne var ki 5-6 hafta süren yoğun bir tedaviden ve dinlenmeden sonra yine de başarılı ve olumlu bir yol almıştır sanatoryumda. Sıhhatim çok iyileşti diye müjdeliyor yazdığı son mektupların birinde. 4 kilo aldım, güneşli de yattım. Mera'nın ilkbahar havasını 6-7 hafta teneffüs etmekle kederli hayatıma nihayet verebileceğimi söylüyorlar. Sevgili yurduma avdet edeceğim gün yaklaşıyor demektir. Bilseniz nasıl seviniyorum. Bazen çocuk gibi ağlıyorum. Artık hastane hayatı yaşamaktan bıktım. Ama Latife Hanım yine de Karpatlar'dan doğru İstanbul'a dönmedi. Sanatoryumdan Viyana'ya geçti. Mis günleri. Latife Hanım Villefranche'daki oberjden Nice'e inmiş, şimdi Nice'de oturuyordu. Sahilde kiralanan o güzel evde rahattı. Özellikle insanı gerçeklerden alıp sonsuzluklara götüren balkon onu dinlendiriyordu. Dinleniyor ama sorunlarını bir bir önüne getirip yaptığı hesaplaşmalardan hep yenik çıkıyordu. Paşa'nın neylesine zor günler yaşadığı memleketten gelen bütün gazetelerin değişmez konusuydu. Mustafa Kemal yalnızdı. Kim bilir ne kadar sıkılıyordu. Ve Latife'nin aynı derecede yalnız olmasına rağmen özlemden ve pişmanlıktan başka hiçbir sorunu yoktu. O gün önemli bir konuk bekliyordu Latife Hanım. Ünlü Alman yazarı Emil Ludwig gelecekti yine. Yuvarlak bir masa üzerinde çay takımları ve bisküviler, kekler ve Latife'nin semaveri hazırlanmıştı. Şimdi Latife Hanım ve Emil Ludwig karşılıklı oturuyorlar, konuşuyorlar ve çay içiyorlardı. Emil Ludwig Latife Hanım'a tam bir soylu hanımefendi gibi muamele ediyor ve böyle hitap ediyordu. Latife Hanım bir ara onu uyarmak zorunluluğunu hissetti. Çok rica ederim, bu ünvanların hiçbiri artık benim değil. Siz soyluluğu hangi sebeplerle olursa olsun elinden alınabilecek bir kadın değilsiniz, oldu Ludwig'in yanıtı. Ne var ki deminden beri benim için kullandığınız bütün o iltifat dolu ünvanları hak etmediğim de ortada. Kendinize iftira etmeyin ve kendinizi mahkum etmeyin lütfen. Bana bütün anlattıklarınızı şöyle de düşünebilirsiniz. İkiniz de her anlamda batılı olmak isteyen iki doğulusunuz. Ne var ki görmezlikten gelmek isterseniz, isteyin, doğulu özellikler zaman zaman ve çok açık seçik ortaya çıkıyor. Siz doğulu bir kadın olan Latife'yi görmek istemiyorsunuz, görmüyorsunuz. Mustafa Kemal de belki kendi doğulu yanlarını görmek istemiyor, görmüyordu. Ama ikiniz birbirinizin aynısı olmuşsunuz. Her tartışmada o sizin, siz onun özelliklerini bu sebeple görüyor ve affedemiyorsunuz. Latife Hanım acı acı güldü. Bu da bir yorum. Bilmiyorum. Artık hiçbir şey bilmiyorum. Adem'le Havva'nın cenneti kaybetmesi gibi bir şey benim yaşadıklarım. Artık sebepler de önemli değil. Netice önemli. Şimdi Emil Ludwig o sonucu özetliyordu. Onu kaybettiniz ve onu seviyorsunuz. Latife artık bu konuyu kapatmak istiyordu. Bir çay daha ister misiniz? Şimdi Alman yazarın da ona açıklamak istediği bir konu vardı ve artık yeri de gelmişti. Teşekkür ederim dedi. Evet, lütfen sıcak bir çay iyi gelecek. Biliyorsunuz hanımefendi, ben Goethe'yi, Bismarck'ı, Napolyon'u, Mussolini'yi, Lenin'i yazdım. Kleopatra'yı da yazdım. Gerek eşiniz gerek bizzat siz benim için çok önemlisiniz ve beni çok ilgilendiriyorsunuz. İkinizi de ayrı ayrı yazmak isterdim. Bazen size komşu bir dairede oturuyor olmak yoksa bir tesadüften ibaret değil mi diye düşündüğüm oluyor. Sizi özellikle yazmak isterim. Ciddi söylüyorum. Ama ilk defa acaba bunu yapabilir miyim diye endişe ediyorum. Latife Hanım gerçi çok duygulanmıştı ama bu adam ona nedense imkansız bir şeyi teklif ediyordu. Telaşla çok naziksiniz diye sözünü kesti. Ama ben böyle bir şey düşünmüyorum. Düşünemem. Şimdi dostluğumuza iltica ederek sizden öğrenmek istediğim bir şey var. Demin her şeye rağmen siz doğulu bir kadınsınız dediniz de bu yüzden cesaret ediyorum. Şimdi size anlatacaklarımı Çankaya'da zaten sırf benim densizliğim yüzünden herkes gördüğü, öğrendiği için size de anlatmakta hiçbir mahsur görmüyorum. Size Fikriye Hanım'dan söz etmiştim. Evet, sizden evvelki gayri resmi hanım. Sanatoryumda tedavi görüyordu ve bu tedavi anladığım kadarıyla henüz bitmemişti. Bizim evlendiğimizi Fikriye Hanım orada bir gazetede okumuş. Doktorlar ve sefaret sorumlularını dinlemeden atlamış trene Ankara'ya gelmiş. Bu geliş beni tahmin ettiğimden de fazla etkiledi. Bir sabah eşimle birlikte kahvaltı ediyorduk. İkimiz de hayatımızdan memnun, bir gece önce yaşadığımız kalabalık bir toplantının komik olaylarına gülüyorduk. Mustafa Kemal anlattıklarımı ufak kahkahalar atarak dinliyordu. Ali Çavuş tereddütle gelip yemek salonunun kapısında dikildi. Mustafa Kemal onu görünce hemen gülmekten vazgeçti ve merakla sordu. "Ne dikildin kapıya Çavuş, gelsene." "Bir şey arz edecektim paşam," dedi Ali Çavuş ve masaya iki adım daha yaklaştı. "Debire çocuk, ne vardır?" diye sordu paşa. "Şey paşam," diye kıvranıyor ama sözün arkasını getiremiyordu Ali Çavuş. "Ben de merak etmiştim." Kocam bu sefer ciddi bir sesle, "Söyle Ali, o benim karım, ondan saklı bir şeyim yok," dedi. "Olamaz da." "Bir misafiriniz var paşam." Mustafa Kemal biraz öfkeyle sordu. "Kimmiş o sabah sabah?" Doğrusu ben de bu davetsiz misafire kızmıştım. Bu hep böyle oluyor ve Mustafa Kemal ile her küçücük beraberliğimiz birden yarıda kesiliveriyordu. "Fikriye Hanım efendim," diye yutkundu sonunda Ali Çavuş, başı önüne düştü. "Fikriye mi? Ne arıyormuş burada? Ne zaman gelmiş?" Mustafa Kemal'in sesi hayret doluydu. Ali Çavuş, "Dün gece gelmiş. Orta odada bekliyor paşam." Bir an canım tenimden çekiliyor sandım. Güçlükle nefes alıyordum. Ama bir an sonra sakin olmaya çalışarak toparlandım ve kendimden hiç beklemediğim bir yumuşaklıkla konuştum. "Madem misafirimiz var paşam, gidip hoş geldin diyelim," ne duruyoruz? Latife Hanım daha önce ayrıntılarını bu kitapta okuduğumuz olayları ince ince anlattıktan sonra, bu sürpriz ziyaret Gazi'nin de benim de bütün düzenimizi bozmuştu. Aslında zorda kalan benden çok başaydı. Fikriye Hanım'a ters muamele etmek istemiyor, benim gizli öfkemi hissediyor ama bu öfkenin açıklanmasından da sanırım korkuyordu. Fikriye Hanım birkaç gün köşkte misafir kaldı. Onunla aynı çatı altında oturmak ve bu olup bittiği kabul etmek benim yaratılışıma asla uygun düşmüyordu. İsteseydi paşa pekala onu bir başka yerde misafir edebilirdi diyordum. İnce bir ip üstünde tehlikeli bir takım hareketlerle yürümeye çalışma gayretim ve birkaç günlük zor sabrım sonunda yok oluverdi ve bir sabah Fikriye Hanım'ın odasının önünden geçerken hırçın bir tavırla "Ali Çavuş!" diye seslendim. "Buyurun efendim," dedi Emir Çavuşu. Karara göre Keçiören'de Fikriye Hanım için bağımsız bir ev hazırlanacaktı. Doğrusu saklayamadığım bir öfkeyle sordum. "Fikriye Hanım'ın Keçiören'deki evi hazırlanmadı mı hala?" "Hazır efendim," dedi Çavuş. "Ne zamandır hazır?" diye üsteledim. Zavallı adam iyice sıkılmıştı. "İki gündür hazır efendim," dedi. O zaman frenleyemediğim bir öfkeyle ayağımı yere vurdum ve "Öyleyse bu hanım neden hala evine gitmiyor? Neden?" diye adeta haykırdım. Ali Çavuş'un eli farkında olmadan mintanının yakasına gitti. "Kendisi içeride, kendisine sorun efendim," dedi usulca. "Ne demek istiyorsun sen? Her şey hazır olunca toparlanır gidersiniz demedim mi ben?" "Ben emir bekliyorum efendim," diye çaresizlikle boynunu büktü Ali Çavuş. "Kimden, kimden emir bekliyordun?" Bana sonradan söylenen odur ki, o sabah bunları duyan Fikriye Hanım odasında bir koltuğa oturmuş, iki eliyle kulaklarını tıkamış, sel sel ağlıyormuş. Latife Hanım mahcubiyetle başını önüne eğdi. Benim tarafından ikinci defa tekrarlanıyordu bu çirkinlik. Evet, çirkinlikti bu. Nihayet o hastaydı. Belki de hayatından hiç ümidi yoktu. Asıl Mustafa Kemal'i kaybetmişti ve kocanız sizinle ona rağmen evlenmişti. Doğru, Kemal de bunu bana birkaç defa hatırlattı. İlkel bir davranıştı benim yaptıklarım. Gerçi aklım böyle değerlendiriyordu ama bir yandan da duygularım... Emir Ludwig hemen araya girdi. "Bir şey sormak istiyorum, tabii bana cevap vermeye mecbur değilsiniz. Bütün bunları sadece Mustafa Kemal'e olan aşkınızdan dolayı mı yaptığınızı sanıyordunuz? Siz ne diyorsunuz? Siz her zaman her yerde tek iktidar olmak istiyorsunuz. Tek. Mizacınız bu. Asıl mesele de bu. Bu sizin çok güçlü hislerinizden biri." Latife Hanım yenik düşmüş gibiydi. O günlerin birinde, yani Fikriye Hanım'ın intiharından sonra, Mustafa Kemal'in köpeği Jolie'nin yavrularını getirdiler salona. Ludwig şaka yolu yine araya girdi. "Sakın bana onu da kıskandığınızı söylemeyin." "Maalesef, söyleyebilirim. Siz kadın tutkusunun ne demek olduğunu, sınırlarını belki de tam bilmiyorsunuz beyefendi." Mustafa Kemal Latife diye sesleneceği yerde Fikriye deyince nasıl bir öfkeyle "Fikriye değilim ben" diye bağırdığını düşünüyordu şimdi. Mustafa Kemal bir an fark etmemişti bu çılgın başkaldırının sebebini ve masum bir mutlulukla, ki bu mutluluk Jolie'nin yavrularından geliyordu, "Olsun," demişti, "gel bak şu keratalara." Ama artık Latife Hanım kendini frenleyemiyordu. Bu davete "Bana böyle hakaret edemezsin," diye yanıt vermişti. Paşa ise sadece "Ne oluyorsun, delirdin mi? Bir yanlışlıktı bu, herkes yapar," diye savunduydu kendini. "Hep onu düşünüyorsun, işte ispatı. Bana Fikriye dedin. Hep onu düşünmezsen bana neden Fikriye diyesin?" "Dedimse ne olur? Seni çağırdığımı biliyorsun. Dilim sürçtü. Ayrıca onu da düşünüyorum elbette. Bunca yıllık arkadaşım, ömrünü bana adamış. Zarif, ince, küskün bir kadın. Ve artık ölmüş. Bana hakarete devam edemezsin böyle. Latife, kendine gel. Ölmüş bir kadın o. Bana çok hizmeti var. Benden hiçbir şey istememiş. Üstelik artık kimseye zararı olmayan bir hanımefendi o." "Hanımefendi öyle mi? Yeter, yeter, yeter. Seninle birlikte yas tutmamı istiyorsan nafile. Böyle giderse beni de öldüreceksin. Dayanamayacağım, dayanamayacağım." Mustafa Kemal Latife'yi iki kolundan tutmuş, sonsuz bir öfke ve çaresizlikle yüzüne uzun uzun bakmış ve acımasız bir kararlılıkla sormuştu. "Bak Beri, İzmir'e annenin yanına gitmeyi düşünmüyor musun hiç?" Latife hikayesine şöyle devam etti. Birkaç gün sonra 11 Kasım 1923 Paşa bahçede arkadaşlarıyla konuşurken ilk kalp spazmını geçirdi. 2 gün sonra tekrarladı o spazm. Çılgına dönmüştüm. İstanbul'dan Profesör Neşet Ömer'i çağırttım. Gerçi çok önem vermedi. Birkaç spazmı sadece dedi. Yorgunluktan hepimiz geçirebiliriz dedi. Dinlenmesi lazımmış. Ben de bunu istiyordum. Bunu her zaman çok istedim. Ama hiçbir zaman başaramadım. Peki acaba paşanın rahatsızlığını duyan ve hemen durumu öğrenmeye gelen Kılıç Ali'ye o sert hatta kaba cevabı neden vermişti? Paşayı göremezsiniz. Lütfen saat 4'ten sonra. Az önce Fethi Bey'e de telefonda aynı şeyi söyledim. Yalnız saat 4'ten sonra da ancak 3 misafir 5'er dakika görebilirsiniz. Kusura bakmayın. Sırf paşamızın sağlığı bakımından rica ediyorum bunu. Birkaç gün sonra Mustafa Kemal'in yattığı odada vazoya çiçek yerleştirirken Mustafa Kemal ne güzel kokuyor çiçekler diye sevinmişti. Çiçek sevgisi vazoda olsun, toprakta olsun, ağaçta olsun onun için kutsal bir sevgiydi. Kapı o sırada vuruldu ve ben hay Allah dedim, hiç rahat bırakmazlar ki. Oysa Mustafa Kemal sevinmişti. Salih'tir dedi, ben çağırttım ve hemen seslendi. Gel gel. Salih Bozok her zamanki dikkatli nezaketiyle sordu paşasına. Hayırlı sabahlar efendim, nasılsınız?
İyi. Yahu bir şeyim yok benim. Latife meraklanıyor o kadar. Siz neredesiniz? Ortalık suyu çekilmiş değirmene döndü. Kimse beni aramıyor. Sıkıldım ben böyle loğusa kadınlar gibi yatmaktan.
Ben hemen araya girerek eksik olmasınlar dostlarınız sizi ziyarete geliyorlar paşam. Ama defteri imzalayıp gidiyorlar dedim. Paşa hayretle sordu. Ne defteri? Bu da nereden çıktı?
Ziyaret defteri paşam. Kati istirahat başka nasıl olabilirdi?
Yahu benim bilmediğim bir hastalığım mı var? Neşet Ömer giderken bir şeyin yok dedi.
Yorgunluktan, kalp spazmı. Yetmez mi paşam?
Dinlenmeniz şart dedim ama o iyiden iyiye bozulmuştu.
Konuşurken farkında olmadan öfkelenip gözlerini kapatmış, öfkesini yatıştırmaya çalışmıştı.
Eski köye yeni adetler getirmenin anlamı yok Latife dedi bana.
Eski köyde şimdi de karınız var ama bunu hiç hatırlatmak istemiyorsunuz deyince de hiçbir erkek gün 24 saat karısıyla bir arada olamaz. Hele benim gibi bir hasta adam. Beni öldürür bu diye açıkladı. Sonra da sordu. Ama beni asıl ne öldürüyor biliyor musun Latife? Gel otur yanıma da anlatmaya çalışayım dedi.
Az önce vurduğun gibi öfkeden topuğunu şu tahtalara vurduğunda başıma vuruyorsun gibi geliyor bana. Bak Beri çocuk, ben dün gece hiç uyuyamadım biliyor musun?
Görülür bir telaşla sordum paşaya. Neden?
Mustafa Kemal güldü. Rüyamda, çok rüya görürüm ben. Hani bir gün biz aşağıda sohbet ediyorduk, keyfimiz yerindeydi, türküler söylüyorduk. İstediğimiz kanunları meclisten geçirmişiz. Kılıç Ali dağ başını duman almış diye şarkıya başlayınca çocuk gibi olmuşuz. Hep bir ağızdan vira. O geceyi sen de hatırlıyor musun?